İncil, Yuhanna bölümüne giriş. Yeni Antlaşma'daki yani İncil'deki dört müjde kitabından biri olan Yuhanna bölümünün kolaylıkla anlaşılabileceği düşünülür. Yuhanna bölümü kolay bir bölümdür sözünü sık sık işitirsiniz. Yuhanna bölümünde kullanılan dilin basit oluşu birçok kişiyi yanılgıya itmiştir. Yuhanna'nın orijinal metninde kullanılan Yunanca sözcükler genellikle bir ya da iki heceli sözcüklerdir. İsterseniz örnek için bir iki ayete birlikte bakalım. Şu sözlerin ne kadar basit olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Yuhanna 1. bölüm 11 ila 12. ayetler kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diye yazar. Burada sözcüklerin kendileriyle herhangi bir sorunumuz yok. Ancak burada çok derin anlamlar taşıyan bir metinle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Yine Yuhanna 14. bölüm 20. ayetteki şu basit sözleri ele alalım. Siz bende ve ben sizde diyor. Bu kısacık tümce sadece 5 sözcükten oluşmaktadır. Tümceyi öğelerine ayıracak olduğumuzda şu yapıyla karşılaşıyoruz. Bir bağlaç, 4 zamir ve 2 edat. Bu dil bilgisi terimlerinin ne anlama geldiğini 4. sınıfa giden herhangi bir öğrenciye soracak olursanız bunun yanıtını size hemen verebilecektir. Ama bunların hepsini yan yana getirip okuyacak olduğunuzda siz bende ve ben sizde sözünün derinliklerinde yatan anlamını en derin düşünen tanrı bilimciler veya filozoflar dahi açıklayamamışlardır. Siz bende sözü günahlı insanın İsa Mesih'e gelerek kurtuluş bulmasını simgeler. Ben sizde sözü de İsa Mesih'e iman eden bir insanın yaşamında o kişiyi kutsallaştırmak amacıyla İsa Mesih'in çalışmasını simgeler. Bunların ötesinde bu sözlerin daha başka hangi anlamlara gelebileceği bugüne kadar hiç kimse tarafından açıklanamamıştır. Bizler bazen sözcüklerin anlamının ne olduğunu bildiğimiz için o tümcede söylenmek istenen şeyin ne olduğunu da bildiğimizi zannediyoruz. Sözcükler bakıldığında çok basit ama yan yana dizildiklerinde ortaya çıkan anlam çok derin olabilir. Bir tanrı bilimci Yuhanna bölümü üzerindeki yorumunda Yuhanna göksel gizemlerin derinliklerinde dolaşır der. Yine başka bir yorumcu İncil'deki Yuhanna bölümü için Mesih'in ta yüreğine kadar saplanır diye bahseder. Yuhanna'nın basit bir İncil olduğu genellikle kabul edilse de İncil'in yazarının elçi Yuhanna olduğu iddiası her zaman aynı kolaylıkla kabul görmeyebilir. Almanya'daki Bauer Tübingen okulu yıllar önce İncil'in Yuhanna bölümüne saldırma misyonunu üstlenmiş bir okuldu. Hristiyan felsefesindeki kutsal kitaptan sapmış görüşü destekleyen ismen Hristiyanlar buna benzer saldırıları tarih içerisinde de zaman zaman yapmışlardır. İncil okullarında Yuhanna'nın yazarının kim olduğu konusunda kendi başına apayrı bir ders vardır. Böyle bir ders benim zamanımda da vardı. Profesör bu dersi İncil'in Yuhanna bölümünün yazarının Yuhanna olabileceğini sandığını söyleyerek tamamlamıştı. Bunun üzerine sınıfta birden soğuk bir hava esmişti. Ben bu dersi almaya başlamamdan önce bu İncil'in Yuhanna tarafından yazıldığını zaten biliyordum. Bu dersi koskoca sömestr boyunca boşu boşuna almışım. Ama ben burada size yazarın kim olduğunu öğrenebilmek için zamanımızı boşa harcamayacağımıza söz verebilirim. Ancak yazarın Yuhanna olduğunu açık bir şekilde gösterebilmek için iki tümcelik bir açıklama yapmamız gerekecektir. Yazarın Yuhanna olmayabileceğinin düşünülmesinin bir nedeni Yuhanna'nın öğrencilerinden biri olan Papias'ın bu İncil'in Yuhanna tarafından yazılmış olduğunu hiç söylememiş olmasıdır. Ama eski antlaşmanın en güvenilir el yazmalarından biri olan Codex Sinaiticus'u Sina Yarımadası'ndaki çok eski bir manastır olan Aziz Katerina Manastırı'nda bulup gün ışığına çıkarmış olan Alman profesör Tikendorf, Vatikan Kütüphanesi'nde çalışırken içerisinde Papias'ın bu İncil'in Yuhanna tarafından yazılmış olduğunu söylediği bazı çok eski el yazısı metinlerle karşılaşmıştır. Ben şahsen bundan daha iyi bir kanıt bulunabileceğini zannetmiyorum. Yine İsa Mesih'ten sonra 200 yıllarında yaşamış İskenderiyeli Clement, Yuhanna'nın Tanrı'nın kutsal ruhunun yönlendirmesiyle ruhsal bir İncil yazdığını yazmaktadır. İşte bu ruhsal İncil Yuhanna tarafından yazılmış olan İncil olmalıdır. Ben şahsen bu İncil'in Yuhanna tarafından yazıldığından zerre kadar şüphe duymuyorum. Bununla birlikte sorulacak en önemli soru şudur. Yuhanna kendi adıyla bilinen bu İncil'i niçin yazmıştır? Diğer üçüne kıyasla bu İncil İsa Mesih'ten sonra 100 yıllarında yazılmış olup yazılan İncil kesimlerinin en sonuncusudur. Bu İncil yazıldığı tarihlerde İsa Mesih'in diğer bütün öğrencileri ölmüşler, yeni antlaşmayı kaleme alan yazarların Hepsi göçüp gitmişler ve geriye sadece Yuhanna kalmıştı. Bu soruya yanıt bulmaya çalışırken yine birçok çeşitli teorilerle karşılaşabiliriz. Bu İncil'in kilisenin karşılaştığı ilk sapıklığa, Gnostizm'e yanıt olarak yazıldığına inananlar var. Gnostik düşünceyi destekleyenler İsa Mesih'in Tanrı olduğuna ama asla insan olmadığına, öğrencilerin onu gördüklerini zannedip aslında asla görmediklerine inanıyorlardı. Kilise papalarından Irenaeus, Yuhanna'nın bu İncil'i yazmasındaki amacının özellikle Gnostik Serentus'u susturmak olduğunu açıklıkla dile getirir. Ne var ki Teolog bu İncil'in hiç de polemik amaçlı bir İncil olmadığını, Yuhanna'nın bu İncil'i bu amaçla yazmadığını söyler. Öte yandan yine bu İncil'in diğer yeni antlaşma yazılarına ek olarak yazılmış olduğuna ve Yuhanna'nın sadece değişik bir materyal kullandığına inananlar var. Ama Hesse bu görüşü bu İncil boş kalmış bir köşeyi kapatacak türde bir yama değildir diyerek yanıtlar. Gördüğümüz gibi bu yaklaşımların hiçbirisi gerçek bir açıklamanın yapması gerektiği kadar bu İncil'de yer alan alışılmadık gerçeklere doyurucu bir yanıt vermez. Benim kişisel düşünceme göre tatmin edici tek açıklama ellerinde hala hazırda İncil'in 3 kesimi yani Matta, Markos ve Luka'yı bulunduran ama daha ruhsal ve daha derin bir şey, onların ruhsal anlamda büyümelerine yardımcı olacak bir şey isteyen kilisenin ricasını yerine getirmek amacıyla yazılmıştır. Yine kilisenin ilk dönemlerinde yaşamış büyük tanrı adamı Augustine aynen bu noktaya değinerek şu açıklamada bulunmaktadır. Tek İncil'in 4 müjde kesiminde sahip olduğu ruhsal anlayış nedeniyle bir kartala benzetilen Elçi Yuhanna diğer üçüne kıyasla çok daha yükseklere çıkmış ve bu yolla vermiş olduğu yüksek mesajlar aracılığıyla bizim yüreklerimizin de yükseklere çıkmasını amaçlamıştır. İşte Yuhanna müjdesinin amacı ve Elçi Yuhanna'nın da bu İncil'i yazmaktaki hedeflediği şey budur. Bu nedenle İncil'de Yuhanna parçasına geldiğimiz zaman Yuhanna bizi İsa'nın doğumuna Betlehem'e götürmez. Bizler de Noa zamanında çobanlar geliyor, müjde veriyor ilahisini defalarca söylemekle hiçbir ruhsal ilerleme kaydedemeyiz. Hayır, Yuhanna bizi İsa'nın doğumuna Betlehem'e götürmez. Çünkü o bizim inanlar olarak ruhsal anlamda büyümemizi, gelişmemizi ister. Yuhanna bizi sonsuzluğun sessiz yollarına sokar. Zamanın o büyük boşluğundan geçirerek aslında hiç de bir başlangıç olmayan bir başlangıca götürür. Yuhanna 1. bölüm 1. ayet, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diye başlar. Bazıları üzerinde yaşadığımız gezegenin 3 milyar yıl önce ortaya çıktığını söyler. Bence bunun çok daha ötesine de gidilebilir. Peki Tanrı o ezelde başlangıç dediğimiz o dönemlerde ne işler yapıyordu? Bence o çok büyük ve çok sayıda işle meşguldü ve şimdi hepsi onun için geride kaldı. Bu nedenle başlangıçta sözünü duyduğunuz zaman aklınızın alabildiği ölçüde geriye, geçmişe gitmeye çalışın ve bu öncesizliğin içerisinde Tanrı'nın sözü olan İsa Mesih ile karşılaşırsınız. Yuhanna 1. bölüm 1. ayette başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diye başlayın ve sonra yine milyonlarca yıl ilerleyerek günümüze doğru yola çıkın. Ne göreceksiniz? Yuhanna 1. bölüm 3. ayette. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yuhanna 1. bölümün 14. ayetine geldiğinde yeni bir adım atarak bu tanrısal sözün başka bir boyut kazandığını bizlere söyler. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük diye yazar. Luka'nın hitap ettiği Yunan felsefesi ve filozofları bu noktada durup şöyle diyeceklerdi. Biz seninle ancak buraya kadar gelebiliriz. Artık senin ardından gidemeyiz. Ama Yuhanna Yunanlara hitaben yazmıyordu ve daha da ileri giderek şöyle dedi. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yuhanna burada onu biricik oğul olarak tanıttı derken bunu oğul baba Tanrı'yı insanların onun görebileceği ve tanıyabileceği bir yere getirdi anlamında söylemiştir. Sonsuzluktan çıkıp gelen ve hiçbir başlangıcı olmayan bu adam oğul olan İsa Mesih'tir. Kendisi bir doktor olan Luka İsa Mesih'e mikroskopla bakar gibi bakmıştır. Yuhanna'nın yöntemi tamamen farklı bir yöntem ise de o da Luka'nın vardığı aynı sonuca varmıştır. Yuhanna'nın metoduna hiçbir zaman bilimsel denilemez. İsa Mesih bilgisine kavuşmuş ve ona iman etmiş bir inanlısının İsa'nın bakire bir kızdan dünyaya geldiği konusunda geri dönmesine hiç ihtiyacı yoktur. Çünkü bu kişi İsa'nın bakire bir kızdan doğduğuna zaten inanmaktadır. Bu nedenle bu kişi İncil'de Yuhanna bölümünü okumaya ve incelemeye başladığı zaman bundan çok büyük bir tat ve anlatılması çok zor bir sevinç duyar. Öte yandan ne yazıktır ki iman etmemiş insanların da aynı tat ve sevince sahip olmalarını arzular. Evet, İsa Mesih'i insanlara tanıtma çalışmalarının çoğunda diğer üçünden çok Yuhanna'dan alıntılar yapılır. Peki Mesih inanları bu Yuhanna bölümünü basit bir İncil olarak mı değerlendirmektedirler? İncil'in Yuhanna bölümü basit midir? Hayır, Yuhanna derin bir bölümdür. Daha çok Mesih'e iman etmiş insanlar içindir bu bölüm. İncil'de Yuhanna, Mesih inanlarının ruhsal büyümelerine çok büyük katkıda bulunan bir kitaptır. Çok değerli doktor bir arkadaşım vardı ve bu arkadaşım görevi nedeniyle bazı fakülte öğrencilerini zaman zaman bir araya getirip onlarla İncil dersleri yapabiliyordu. Bir keresinde onlarla Yuhanna'dan hazırlanan dersleri yapmışlar. Arkadaşım beni görünce Yuhanna'nın birinci bölümüyle birkaç delikanlıyı epey terlettim demişti. Bundan bir iki hafta sonra arkadaşımı yeniden görünce kendisine İncil derslerinin nasıl gittiğini sordum. Hayır dedi, artık derslere gelmiyorlar. Yuhanna bu gençler için çok zor gelmiş olmalıydı. Peki niçin Luka'yı incelemedin diye sorunca bana Yuhanna'nın basit olduğunu, bu nedenle de onu incelemelerinin daha iyi olacağını düşündüğünü ama evdeki hesabın çarşıya uymadığını söyledi. Arkadaşım yanılıyordu. İncil'in Yuhanna bölümü hiç de öyle sanıldığı gibi basit değildir. Yuhanna derindir, iman edenler içindir. Yine o aynı bölgede bazı iş adamlarına öğle yemeğinden sonra İncil'den dersler vermesi için çağrılan bir ilahiyat fakültesi profesörü vardı. Onlara İncil'den nereyi öğretmeye kalktı dersiniz? Yuhanna'yı. İncil'i iyi bilmiyorlar, o halde en iyisi onlara Yuhanna'yı öğreteyim diyerek derslerine başlamış. Bence keşke Markos'tan başlasaydılar. Çünkü Markos çok hareketli ve heyecan verici, sürükleyici bir güç kitabıdır. Ama o ne yaptı? Gitti ve bu iş adamlarına kutsal kitaptaki en derin, en zor kitaplardan biri olan Yuhanna'yı öğretmeye kalkıştı. Unutmayınız ki İncil'in Yuhanna bölümü en başta İsa Mesih'e iman etmiş kişiler içindir. Örneğin 13. bölümden 17. bölüme kadar geçen kesime geldiğinizde bu bölümler sadece inananlar içindir. Hatta oraya sadece inananlar içindir, diğerleri dışarıya levhasını asabilirsiniz. Bu bölümün İsa Mesih inancısı olmayan birisi için herhangi bir anlama gelebileceğini zannetmiyorum. İsa Mesih kendisine ait olan öğrencileri yukarı oda dedikleri bir yerde bir araya getirmiş ve ruhta büyüyüp gelişmeleri için onlara derin bazı ruhsal gerçekleri açıklamıştır. Bu açıklamaları Yuhanna dışındaki diğer 3 yazar kayıtlarına geçirmemişlerdir. Peki niçin geçirmemişlerdir? Çünkü bunlar İsa Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olduğunu ilan eden müjdecilerdir. Yuhanna da İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu duyuran bir müjdeci değil midir diye bir soru sorabilirsiniz. Doğru, Yuhanna da bir müjdecidir ama Yuhanna diğer 3'üne kıyasla yazılarını daha çok inananların ruhta büyümelerine yönelik yazmıştır. Elçi Yuhanna İsa Mesih'i ölümden dirildikten sonraki haliyle diğer 3'üne kıyasla daha çok anlatır. Gerçeği söylemek gerekirse Matta, Markos ve Luka'nın 3'ünün dirilen Mesih'le ilgili yazdıkları Yuhanna'nın yazdıklarından daha azdır. Paulus da Mesih'i bedende tanıdığımız halde onu artık o şekilde değil ama bundan böyle ölümden dirilmiş olan Mesih'i tanıdığımızı söylemektedir. İşte bu nedenle Yuhanna İsa Mesih'in ölümden dirildikten sonraki görüntülerini kayda geçirerek bize bunlardan 7 tanesini anlatmıştır. Birincisi oldukça dramatik olan İsa Mesih'in Mecdalli Meryem'e görünmesidir. İkinci olarak İsa Mesih yukarı odada öğrencilerine içlerinde Thomas yokken görünmüştür. Üçüncü görünüşü de yine yukarı odada öğrencilerine ama bu kez Thomas'ın da aralarında olduğu bir zamanda olmuştur. İsa Mesih'in bu 3 görünüşü Yuhanna'nın 20. bölümünde kayıtlıdır. Daha sonra İsa Mesih Celile Gölü'nün kıyısında öğrencilerine görünürken görmekteyiz. İsa Mesih'in öğrencilerinden bazıları gölde balık tutarken İsa onlara kıyıdan seslenerek Yuhanna 21. bölüm 5. ayette "Çocuklar, balığınız yok mu?" diye sordu. "Yok dediler." diye yazar. İsa Mesih bu aynı soruyu bir gün bize de soracak. "Son zamanlarda hiç balık tuttunuz mu?" diye. Tabii ki balıkları onun gösterdiği şekilde tutmamız gerekecektir. Yoksa kendi başımıza onları tutamayız. Ve sonra İsa onlara kahvaltı hazırlamıştı. Keşke ben de orada öğrencilerin arasında bulunup İsa Mesih'in hazırladığı o kahvaltıda bulunabilseydim. Aslında üzülmemize hiç gerek yok çünkü İsa Mesih bizi bugün de sabah olsun, öğlen olsun ya da akşam olsun her zaman ruhsal anlamda doyurmak ve beslemek istemektedir. Sonra İsa elçi Petrus'a dönerek Yuhanna 21. bölüm 15 ila 17. ayetlerde "Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. İsa bir kimsenin kendisine hizmet edebilmesi için yüksek İncil okullarından, ilahiyat fakültelerinden mezun olması şartını koşmamıştır. O sadece "Beni seviyor musun?" diye sormaktadır. Onun aradığı koşullardan bir tanesi budur. Beni yanlış anlamayın. Eğer onu seviyorsanız, ona daha iyi hizmet edebilmek için gerekli eğitimi almak isteyeceksiniz. Bu sizin en doğal hakkınızdır. Ama her şeyden önce o sizin onu sevip sevmediğinizi öğrenmek istemektedir. Bugün çok sayıda insanın İsa Mesih'e hizmet etmemelerinin nedeni İsa'yı sevmemeleridir. Ve sonra İsa Petrus'a ne tür bir ölümle öldürüleceğini anlattı. Yuhanna'ya böyle bir şey söylemedi. Yuhanna daha uzun seneler yaşayacak ve ileride bir günde kendi adıyla bildiğimiz İncil'i 1, 2 ve 3. Yuhanna mektuplarını ve vahiy kitabını yazacaktı. Elçi Yuhanna, Rab İsa Mesih'in diriliş sonrası görünmelerinden 7 tanesini kayda geçirmiştir. Ve bunların hepsi inananlar içindir. Bugün bile bu yazılanlar bize ruhsal anlamda bereket olmaya devam etmektedirler. İsa Mesih'in dünyaya geldiği dönemlerde putperest dünyada büyük çapta bir beklenti yaşanıyordu. Bu çok garip bir şeydi. Stonius şu gözlemlerde bulunur. O dönemde bir dünya yöneticisinin İsrail'in Yahuda bölgesinde ortaya çıkacağı şeklinde kökü çok eski ve ne olduğu bilinen bir beklenti tüm doğu dünyasında alabildiğine yayılmıştı. Tarihçi Tacitus da buna benzer bir açıklamada bulunur. Tarihçi Şegregel'de Çin'e doğru seyahat eden Budist misyonerlerin İsa Mesih'ten sonra 3 yılında Mesih'i aramak için yola koyulan bazı yıldız bilimcilerle karşılaştıklarını yazmaktadır. Gerçekte o dönemlerde Mesih'in yeryüzüne gelebileceği konusunda tüm dünyada büyük bir beklenti bulunmaktaydı. Matta 2. bölüm 2. ayette Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede diye soran yıldız bilimciler Yeruşalim'e ta doğu ülkelerinden çıkıp gelmişlerdi. İlginç olan şudur ki İncil'in Yuhanna bölümü inanlının ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak için yazılmış olmakla birlikte bir o kadar da doğu kafasına yani düşüncesine hitap eder bir şekilde yazılmıştır. Nedir doğu düşüncesi? Mısır, Anadolu, Orta Doğu, İran, Hindistan, Çin ve Orta Asya'da yaşayan insanların ortaklaşa sahip oldukları yaşam felsefesi. Dünyanın bu bölümlerinde yaşayan insanlar, Batı ülkelerinde yaşayan insanlardan çok farklı bir yaşam felsefesine ve hayat görüşüne sahiptirler. Ama işte Elçi Yuhanna eserini bu felsefeye göre yaşayan insanlara yönelik olarak yazmıştır. Doğuda anlatılamayacak kadar çok zenginliğin var olduğunu ama bunun hemen yanında da içler acısı yoksulluğun yaşandığını biliyoruz. İsa Mesih'in doğduğu günlerde Yeruşalim'e gelen bilginler işte bu doğu ülkelerinden çıkıp gelmişler. Beraberlerinde doğacak olan Mesih'e vermek için bazı armağanlar, altın, tütsü ve mür getirmişlerdi. Burada yanıtlanması gereken birçok soru var. Bu bilginler bu gizemli doğu ülkelerinden çıkıp gelmişlerdi. Doğudaki o muhteşem zenginlik, şaşaa ve saltanat bugüne kadar hala korunmuştur. Altın süslemeli saraylar, süsler, paha biçilemeyen mücevherler ve bunun gibi birçok şaşaa mevcuttur. Doğu ile ilgili bu söylenenler batıda o kadar çok anlatılır olmuştu ki, Kolumbus doğuya daha kısa bir yoldan ulaşabilmek düşüncesiyle doğunun bu dillere destan zenginliğinden bir parçasını batıya getirebilmek için batıya doğru yola koyulmuş, ne var ki Amerika kıtasını keşfettiğinden habersiz çıktığı Amerika topraklarının Hindistan olduğunu sanmıştır. Bununla birlikte doğuda böylesine büyük bir zenginliğin hemen yanı başında anlatmakla bitmeyecek kadar çok büyük bir yoksulluk ve sefalet yaşanmaktadır. Birçoğunun üzerinde doğru dürüst giyeceği şöyle dursun başlarını sokacak küçücük bir kulübesi dahi yoktur. Dediklerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 milyon kişi açlıktan ölecekmiş. Doğrudur. Belki bazılarınız onlara niçin yiyecek göndermiyoruz diye soracaksınız. Sorun bu 100 milyon kişinin kimler olacağıdır. Şimdiden bilemezsiniz bunların kimler olacağını. Yeryüzünde o kadar çok yardıma muhtaç insan yaşıyor ki ülkeler silahlanmaya ayıracakları bütçelerini insanlığın yararına kullanacak olsalardı eminim bugün gördüğümüz yoksulluğu ve açlığı büyük ölçüde yenmiş olurduk. Doğu böyle. Türkiye'de Doğu ile Batı arasında bir köprü görevini görüyor. Hem Batı'nın hem de Doğu'nun etkisiyle yaşıyoruz. Yaşadığımız bazı çatışmaların temelini bu ikilem oluşturmaktadır. Doğu'nun mistik düşüncesini sevenler Doğu'ya, Batı'nın demokrasisini, özgürlüğünü sevenler Batı'ya yöneliyorlar. Ne var ki Doğu insanı aradığı ruhsal doyumu tarih boyunca hemen hemen hiç bulamamıştır. Yeryüzünün büyük putperest dinleri olan Budizm, Şintoizm, Hinduizm, Konfüçyüsçü düşünceler hep Doğu'dan çıkmıştır. Bütün bu sahip olduklarıyla tatmin olmayan doğulu bilginler belki ta Çin'den ya da Hindistan'dan yola çıkmışlar ve Yeruşalim'e gelerek Matta 2. bölüm 2. ayette kaydedildiği gibi Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Çünkü biz doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik demişlerdi. Yani bu kişilerin kurtulmaya ihtiyaçları vardı. Mensup oldukları dinler onlara aradıkları bu kurtuluşu sağlayamamıştı. İşte İncil'in Yuhanna bölümünde gizemli doğu düşüncesine hitap eden öğretişlerin temelinde yatan nedenlerden birisi budur. Kurtarıcı Rab İsa batının kurtarıcısı olduğu kadar doğunun da kurtarıcısı olmak istemektedir. Yuhanna Rab İsa'nın bu düşüncesini yazdığı İncil'de bir bütün olarak açığa vurmaktadır. İsa Mesih göklerin yüceliğinden soyunup yeryüzüne geldi. Böylece biz her şeyin başlangıcından önce var olan kişiyi yeryüzünde görüp tanıyabilme fırsatına sahip olduk. Tanrısal söz beden alıp aramızda yaşadı. Doğu dünyasının kendisine özgü dinleri vardı. Zaten İsrail'de Orta Doğu'da yer alması nedeniyle oryantal dünyanın bir parçasıydı. Dünyanın bu bölümlerinde her çeşit dinsel inancı görmek mümkündür. Süslü, gösterişli, mistik yapılarıyla çeşit çeşit tapınaklar, mabetler her tarafta görülebilir. Büyücülük, şeytana tapmak, ruh çağırma, ölülerle konuşma gibi karanlık kült uygulamaları Doğu dinlerinin en büyük özelliklerinden olduğunu söyleyebilirim. Ve Yuhanna Rab İsa'nın ilk işlerinden birisinin tapınağa gidip orayı gerçek amacının dışında kullanmak isteyen insanlardan temizlemek olduğunu anlatmıştır. İsa Mesih bunu yapmakla bu tapınağa tapınmak için gelenlere bir mesaj vermek istiyordu. Tanrı kutsaldı ve bu kutsal Tanrı'ya yaraşır bir şekilde tapınılmalıydı. Tanrı'ya tapınan kişi de Tanrı kutsal olduğu gibi kutsal olmalıydı. Tanrı'nın konusunda pisliğe, kötülüğe ya da herhangi bir yanlışlığa asla göz yumulamazdı. Bir gece Yahudilerin önderlerinden biri olan Nikodim adlı bir adam gizlice İsa'nın yanına gelmiş, onunla konuşmak istemişti. Bu olay da İncil'de yine sadece Yuhanna bölümünde anlatılır. Tepeden tırnağa dindar olup her şeye sahip olan bu din önderine Rabbimiz Yuhanna 3. bölüm 3. ayette yeniden doğmalısın dedi. Bu adamın yeni bir yaşama sahip olmaya ve çocukluğundan beri birlikte iç içe yaşadığı eski dininden kurtulmaya ihtiyacı vardı. İsa Mesih hiçbir zaman eski kumaşın üzerine yeni bir yama yapmaya geldiğini söylememiş, tam tersine kutsal Tanrı'nın önünde durabilmeleri için insanlara kendi doğruluk giysisini vermeye geldiğini söylemiştir. Dünyanın bu bölgesinde yaşayan insanların işte tam bu şeye ihtiyacı vardı. Kadın ve dişilik doğu kültürlerinde erkeğe göre ikinci sınıftır. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzüne bir kadından doğarak geldiği için kadına her alanda çok büyük bir değer vermiştir. Katıldığı düğünlerde gelin ve damatları bereketlemiştir. Yine İsa Mesih hiç de temiz bir geçmişi bulunmayan Samiriyeli basit bir kadınla bir kuyu başında söyleşide bulunmuş ve daha sonra haç üzerinde öldüğü zaman herkesin günahı için olduğu kadar bu kadının günahları için de ölmüştür. İsa Mesih kadına erkeğe verdiği değerin aynısını vererek bu ikisi arasında hiçbir ayrım gözetmemiştir. Mesih kalabalıkları doyurmuş, yemeklerini yedikten sonra onlara yaşam ekmeği üzerine derin bir konuşma yapmıştır. Ne yazık ki günümüzün fırıncılarının İsa Mesih'in bu sözlerinden hiç haberi yok. Halk ekmeği, belediye ekmeği diye diye insanlara gramajı az ama ücreti yüksek ekmekleri yedirmeye devam ediyorlar. Oysa İsa Mesih yenildiğinde bir daha asla acıktırmayan bir ekmekten, sonsuz yaşamdan söz ediyordu. Bugün bizim asıl ihtiyacımız halk ekmeğinden veya belediye ekmeğinden çok canımızı kurtaracak, bize sonsuz yaşam sağlayacak olan bu göksel ekmektir. İnsanlar İsa Mesih'in bu mucizesiyle karınlarını doyurunca onu bir anda kral yapmak istediler. Ama İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinde tek başına yine Yuhanna 6. bölüm 15. ayette gördüğümüz gibi dağa çekildi. Rab İsa Mesih Yuhanna'da ben yaşam ekmeğiyim, ben dünyanın ışığıyım ve yaşam, gerçek ve yol benim demiştir. Doğu dünyası bugün olduğu gibi o günlerde de amaçsız, rezil bir durumdaydı ve kendi kendini yok ediyordu. Yuhanna 20. bölüm 30 ila 31. ayetlerde Yuhanna şöyle yazar. İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirtileri gerçekleştirdi. Ne var ki yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Onların her şeyden çok ihtiyaç duydukları şey yaşamdı. Bugün de dünyanın en temel ihtiyacı din ve şeriat kuralları değil yaşamdır. İncil'den Yuhanna'nın bu görkemli mesajını incelemeye başlamadan önce bu Yuhanna bölümüyle ilgili çok belirgin bazı özelliklere kısaca değinmek isterim. İncil kitabının ilk üç kesimini oluşturan müjde kitaplarına benzer açılardan yazıldıkları için sinoptik müjde yazıları adı verilir. Dördüncü müjde olan Yuhanna ise yapısal açıdan bu üçünden farklıdır. Nedir farklılıkları? Birinci olarak Matte ile Markos ağırlıkla İsa Mesih'in mucizeleri üzerinde durmaktadırlar. Luka dikkatleri İsa Mesih'in verdiği benzetmelere çekerken Yuhanna'da bunların hiçbiri bulunmaz. İkinci temel farklılık ise Yuhanna müjdesinde anlatılan mucizeler belirti ya da alamet sözüyle anlatılırlar ve belirli bazı temel ruhsal gerçekleri anlatmak için özenle seçilmişlerdir. Örneğin 5 somun ekmek ve 2 parça balıkla 5000 kişinin doyurulduğu mucize olayının hemen sonrasında İsa'nın yaşam ekmeği benim sözüyle karşılaşıyoruz. Yuhanna müjdesinde toplam olarak 11 tane mucize yani belirti anlatılır. Üçüncü temel fark ise Yuhanna müjdesinde hiçbir benzetme göremezsiniz. Her ne kadar mesel ya da örnek sözcüğü Yuhanna 10. bölüm 6. ayette bir kere geçse de bu sözcük Yunanca'daki düzenli sözcük olan parabole sözcüğü değil ama paroimia sözcüğüdür. Bu sözcük Türkçe'ye hiçbir zaman mesel ya da benzetme olarak çevrilmemelidir. İsa Mesih'in Yuhanna 10. bölüm 6. ayette anlattığı şey bir benzetme değil bir tür söyleşidir. Yuhanna dikkate değer bir özellik olarak olayları kronolojik bir sırayla anlatır. Yani anlatılan olaylar tarihsel bir sırayla anlatılmaktadır. Bu sıralamayı izlediğinizde İsa Mesih'in halka yönelik 3 yıllık hizmetini her yönüyle daha belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Örneğin Yuhanna 1. bölüm 29. ayette ve 1. bölüm 35. ayette ertesi gün terimlere geçer. Yuhanna İncil'inde sadece mantıksal bir açıklamada bulunmaz ama aynı zamanda olayların gelişimini tarihsel süreçleri içerisinde bildirir. Öte yandan yine dikkatleri yer ve şehirlere çeker. Örneğin Şeria Nehri'nin ötesinde bulunan Beytanya Yuhanna 1. bölüm 28. ayette geçerken Celile'nin Kana köyü Yuhanna 2. bölüm 1. ayette karşımıza çıkmaktadır. İsa Mesih'in Tanrı özünden oluşu bu İncil'in temelini oluşturur. Bununla birlikte İsa Mesih'in insan yönü de gözden kaçmamıştır. Örneğin İsa Mesih'in Samiriye'nin Sihar kasabasının yakınlarından geçerken yorulup bir kuyu başına dinlenmek için oturduğunu anlatan İncil kayıtları sadece Yuhanna bölümündedir. İsa Mesih'in insan yönünü bundan daha belirgin bir şekilde göstermeye bilmem gerek var mı? İncil'de İsa'nın Lazar'ın mezarının başında ağladığı yine Yuhanna müjdesinde bulunmaktadır. Yuhanna müjdesinde İsa adı, Mesih'in adı hemen hemen hiç geçmeksizin geniş bir şekilde kullanılmıştır. İsa'nın Tanrı özünden oluşu daha çok Mesih ünvanında bulunduğu halde burada daha çok İsa adının kullanılmış olması Tanrı sözünün insan bedeni almış olması nedeniyledir. Yuhanna müjdesi büyük bir hareketlilik içerisindedir. Örneğin Yuhanna 16. bölüm 28. ayette şu sözler yazılıdır. Ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum. Tanrı sözü insan bedenine bürünüp yeryüzünde aramızda yaşamıştır. Yuhanna'da verilmek istenen mesaj kısaca budur.